Ayrım 3.
Resmi belgeler bunun böyle olduğunu gösteriyordu. Evin kiracılarına göre ise Mihail Ivanoviç ev sahibinin oğluydu. Evin sahibi ise Anna Petrovna'ydı. İki ana giriş kapısı, ayrıca caddeye açılan dört kapısı ve derinlere uzanan üç avlusuyla bugün de büyük bir ev sayılan bu ev, o günlere göre haydaydı büyüktü. Caddeye açılan dört kapının da merdivenleri vardı ve bu merdivenlerin en gösterişlisinden birinci kata çıkılıyordu. Bugün olduğu gibi 1852 yılında da bu katta ev sahibesi oğluyla birlikte oturuyordu. Anna Petrovna o yıllarda nasılsa bugün de öyle hatırı sayılır bir kadın. Oğlu Mihail Ivanoviç'e gelince o da o yıllarda nasıl yakışıklı ve seçkin bir subaysa bugün de öyle. Birinci avlunun sayısız karanlık merdivenlerinden dördüncü kata çıkıldığında sağa düşen dairede, bugün kimin yaşadığını bilmiyorum ama 1852 yılında burada evin kahyası Pavel Konstantiniç Rozalski otururdu. Sağlam yapılı, hatırı sayılır bir adam olan Pavel Konstantiniç Rozalski ile uzun boylu, zayıf ama sağlıklı bir kadın olan karısı Maria Alekseyevna'nın yetişkin bir kızları Vera Pavlovna'nın ta kendisi ve 9 yaşında bir oğulları vardı. Pavel Konstantiniç bu evdeki kahyalık görevi dışında bir devlet dairesinde masa şefi yardımcılığı yapıyordu. Devletteki görevinden fazlaca bir kazancı yoktu ama evin yönetiminden bayağı para geçiyordu eline. Aslında bu yine de mütevazi bir gelirdi ve başkası olsa çok daha fazla kazanabilirdi. Ama Pavel Konstantiniç kendi deyimiyle vicdandan habersiz olanlardan değildi. Ev sahibesi de ondan çok memnun olduğu için buradaki 14 yıl süren çalışması boyunca 10 bin ruble kadar bir sermaye yapabilmişti kendine. Bu para içinde ev sahibesinden aldıklarının tutarı olsa olsa 3 bin ruble kadar bir şeydi. Geri kalanlar hanımının rehin karşılığı faizle para verme gibi zararsız bir takım operasyonlarıyla biriktirilmişti. Maria Alekseyevna'nın da bir sermayeciği vardı. Dedikoducu kadınlara bu sermayenin 5 bin ruble dolayında olduğunu söylüyordu ama gerçekte daha fazlaydı. Bu sermayenin çekirdeğini Maria Alekseyevna'nın devlet memuru olan ve 15 yıl önce ölen ağabeyinin kürkü, birkaç kat elbisesi ve mobilyalarının satışından elde edilen para oluşturuyordu. 150 ruble kadar tutan bu parayı Maria Alekseyevna da kocası gibi rehin karşılığı faizle işletmeye başladı. Ama o kocasından daha gözü pek davranıyor ve rizikolu sayılabilecek durumlarda da para vermekten çekinmiyordu. Hatta bu yüzden birkaç kez zokayı yuttuğu da olmuştu. Üç kağıtçının biri kendisine nüfus cüzdanını rehin bırakarak 5 ruble almıştı. Daha sonra adamın nüfus cüzdanını çaldığı anlaşılmış ve Maria Alekseyevna'nın işin içinden sıyrılabilmesi için 5 rublenin üstüne su içmek bir yana 15 ruble kadar bir para harcaması gerekmişti. Başka bir dolandırıcı da 20 ruble karşılığında altın bir saati rehine bırakmış ama saatin öldürülmüş birinin üstünden alındığı anlaşılınca Maria Alekseyevna'nın paçayı kurtarabilmek için yüklüce sayılabilecek bir miktar harcaması gerekmişti. Rehin alırken ince eleyip sık dokuyan kocası belki onun gibi zararlara uğramıyordu ama buna karşılık Maria Alekseyevna'nın da sermayesi hızla büyüyordu. Para kazanmak için bazen sıra dışı bir takım fırsatlar da çıkıyordu. Bir gün Vera Pavlovna daha küçüktü, yetişkin bir kız olsaydı Maria Alekseyevna imkanı yok yapmazdı böyle bir şeyi. Ama o zaman niye yapmasın, çocuk nasılsa küçük ve bir şeyden anlamıyor. Gerçekten de bir şey anlamıyordu Veroçka. Gel gelelim aşçı kadın her şeyi çocuğun anlayacağı bir dille bir bir anlatıvermişti. Öte yandan başka zaman olsa aşçı kadın bunları Veroçka'ya da dünyada anlatmazdı. Çünkü bunlar çocukların bileceği şeyler değildi. Ama işte aşığıyla kafayı çekip eve döndüğü bir gün bu davranışından dolayı Maria Alekseyevna'dan her zaman yediği dayakların en şiddetlisini yiyince, zaten bir gözü hep mordu Matryona'nın, Maria Alekseyevna'nın dayaklarından değil aşığının dayaklarından, böylesi daha iyidir çünkü gözleri dayaktan morarıp şişmiş aşçı kadınlar daha ucuzdur. Evet, o güne kadar yediği dayakların en şiddetlisini yiyince artık dayanamayıp isyan etti ve çocuğa her şeyi bir bir anlattı. Aşçı kadının Veroçka'ya anlattığı olay şuydu. Bir gün Maria Alekseyevna'ya o zamana kadar kimsenin görmediği bir tanıdığı gelmişti. Etine dolgun, şık, güzel bir kadındı bu. Gelmiş ve evlerinde kalmaya başlamıştı. Konukluğu bir hafta kadar sessiz sakin geçmişti. Yalnız kendisini sivil giyimli, yakışıklı bir adam sık sık ziyaret ediyordu. Veroçka'ya şekerler, bebekler de getiriyordu bu adam. Bir seferinde iki de kitap getirmişti. İkisi de resimliydi kitapların. Birinde çok güzel resimler vardı. Hayvanlar, şehirler. Öteki kitabı konuk gider gitmez annesi Veroçka'nın elinden almıştı. Böylece Veroçka bu kitabın resimlerini bir kez o da konuk kendisine gösterirken görebilmişti. Her neyse bu tanıdık hanım bir hafta kadar onlarda kaldı. Evde sakin bir hava vardı. O kadar ki bu bir haftalık süre içinde Maria Alekseyevna ne içinde bir sürahi vodka bulunan küçük dolabına yaklaştı. Anahtarlarını kimseye vermezdi bu dolabın. Ne Matryona'ya ve Veroçka'ya bir fiske vurdu ve ne de ciyak ciyak bağırıp küfretti. Derken bir gece Veroçka konuk hanımın çığlıklarıyla uyandı. Evde telaşlı bir koşuşturmadır gidiyordu. Sabah Maria Alekseyevna küçük dolabına gitti ve her zamankinden fazla oyalandı dolabın önünde. Bir yandan da sürekli olarak Tanrı'ya şükür bunu da kazasız belasız atlattık diye söylenip duruyordu. Hatta Matryona'yı da dolabın önüne çağırdı ve hadi sağlığına Matryonuşka dedi. Sana da az iş düşmedi. Sonra da dolap ziyaretlerinden sonra hep olduğu gibi şirret şirret bağırıp sövmek şurada dursun. Veroçka'yı öptü ve dinlenmeye odasına çekildi. Sonra evde bir hafta kadar tam bir sessizlik egemen oldu. Konuk hanım da bağırmıyordu. Yalnız odasından hiç dışarı çıkmıyordu. Sonra da büsbütün gitti. O gittikten sonra yanında bir polisle sivil bir memur ama artık bu başka bir sivildi. Geldi ve Maria Alekseyevna'ya ağır sözler söyleyip küfretti. Ama Maria Alekseyevna da ondan bir milim geri kalmadı. Bana ne be sizin işlerinizden? Eğer evimde kimi konuk ettiğimi çok merak ediyorsanız adres bürosuna gidip kütük defterlerine bakın. Skovlu bir tüccar karısı adı Sevastianova. Kendisini tanırım. Oldu mu? Hadi bakalım basın gidin artık. Sivil memur biraz daha sövüp saydıktan sonra gitti ve bir daha da görünmedi. Veroçka bütün bunları 8 yaşındayken gördü, 9 yaşına girdiğinde ise Matryona her şeyi kendisine anlayacağı bir dille ve ayrıntılı olarak anlattı. Aslında bu sık sık yinelenen olaylardan değildi, hatta tek olaydı diyebiliriz. Buna benzer başka olaylar da oluyordu ama öyle fazla değil. Veracık 10 yaşına girdiğinde bir gün annesiyle bit pazarına giderken yolun Gorohova'dan Sadovaya'ya saptığı köşede ne olduğunu anlamadan annesinden okkalı bir şaplak yedi. Karşında koca kilise duruyor ahmak. Baksana bütün iyi insanlar haç çıkarıyor sen ne duruyorsun? Veracık 12 yaşına girdiğinde sanat okuluna verildi ve kendisine bir piyano öğretmeni tutuldu. Sarhoş ama çok iyi yürekli bir Almandı öğretmeni. Çok iyi de bir öğretmen olmasına karşın sarhoşluğu nedeniyle ucuza ders veriyordu. 14'üne girdiğinde Veroçka artık ailesinin bütün giysilerini dikebiliyordu. Allah'tan ki ailesi pek kalabalık değildi. 16'sını sürdürmeye başladığında ise annesi kendisine şöyle bağırmaya başlamıştı. Suratını yıkasana kız, şu çingene suratını. Kime çektin bilmem ki, yıka yıka ağarmaz bir suratın var, bostan korkuluğu. Teninin esmer oluşu yüzünden Veracık az çekmedi anasından ve o da kendisini ciddi ciddi çirkin saymaya başladı. Eskiden annesi ona yırtık pırtık giysileri değer bulurken şimdi nedense birdenbire giyimine özen gösterir olmuştu. Veroçka üzerinde cicili bicili giysiler annesiyle kiliseye giderken hep şöyle düşünürdü. Bu güzel giysiler bir başkasının üzerinde olsa kim bilir ne yakışırdı. Ben ne giysem hep çingeneyim, hep bostan korkuluğu. İster basma olsun üzerimdeki, ister ipekli. Oysa güzel olmak kim bilir ne güzeldir. Ah nasıl isterdim güzel olmayı. 16'sını bitirdiğinde Veroçka enstitüyü de bitirmiş, piyano dersleri de sona ermişti. Öğrenim gördüğü okulda artık kendisi dersler veriyordu. Annesi ona dışarıdan başka dersler de bulmuştu. Böylece aradan 6-7 ay kadar bir zaman geçti. Annesi artık ona çingene ve bostan korkuluğu diye bağırmıyordu. Üstüne üstlük daha da şık giydirmeye başlamıştı. Matryona ise bu artık 3. Matryona'ydı. Öteki Matryona'nın sol gözü morarmış olurdu. Bununsa sol yanağı morarmış oluyor. Ama her zaman değil. Veroçka'ya Pavel Konstantinoviç'in müdürüyle boynunda nişan asılı bir başka büyük müdürün ona talip olduklarını anlatıyordu. Gerçekten de Pavel Konstantinoviç'in çalıştığı dairedeki küçük memurlar aralarında masa şeflerinin kendi düzeyindeki yüksek memurlara evleneceği kızda çeyiz değil güzellik aradığını belirttiğini, bir de Pavel Konstantinoviç'in çok iyi bir memur olduğunu söylediğini konuşuyorlardı. Bu işin sonu nasıl olurdu kestirmek güç. Yalnız müdür bey öyle ağırdan aldı, aklı başında bir karar verebilmek için öyle uzun uzadıya düşündü ki, bu arada başka bir takım gelişmeler oluverdi. Ev sahibesinin oğlu, annesinin kendisinden birkaç duvar kağıdı örneği getirmesini istediğini söylemek için kahyaya uğradı. Valide hanım oturduğu daireyi elden geçirmek istiyormuş da. O güne kadar bu tür emirleri hep hanımefendinin uşakları iletirdi. Maria Alekseyevna ve kocası gibi görmüş geçirmiş insanlar bir yana, durum bu işlere hiç akla ermeyenler için bile apaçıktı. Hanımefendinin oğlu uğramışken yarım saatten fazla oturdu ve kahyalarının evinden çay içmeye bile tenezzül etti. Çiçek çayı sunuldu kendisine. Maria Alekseyevna ertesi gün kızına rehinde kalmış bir gerdanlık armağan etti, iki de yeni elbise ısmarladı. Elbiseler çok kaliteliydi, yalnız kumaşları bile birininki 40, ötekininki 52 ruble tutuyordu. Fırfırları, farbelaları, kurdelalarıyla elbiseler 174 rubleye mal olmuştu Maria Alekseyevna'ya ya da en azından kocasına söylediği rakam bu kadardı. Oysa Veroçka iki elbise için 100 rubleden daha az harcandığını biliyordu. Alışveriş onun yanında yapılmamış mıydı? Ama olsun, 100 rubleye de bir çift güzel elbise diktirebilirdi. Veracık elbiselere çok sevindi, gerdanlığı da çok sevdi ama en önemlisi annesinin nihayet kendisine Karolyov'dan ayakkabı almaya razı olmasına sevindi. O güne kadar Veroçka'ya alınan ayakkabılar hep bit pazarındandı ve hep biçimsiz şeylerdi. Oysa Karolyov'un ayakkabıları ayakta ne güzel dururdu. Diktirilen elbiseler boşa gitmedi. Ev sahibinin oğlu ikide bir kahyanın evine uğramaya başladı. Delikanlı kahyanın evine uğruyordu ama kahya ve karısından çok kızlarıyla konuşuyordu. Berikilere gelince bu şerefli konuğu nereye oturtacaklarını bilemiyorlar, el üstünde tutuyorlardı. Neyse, bilinen şeyler bunlar, uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bir gün öğleden sonra annesi Veroçka'ya şöyle dedi. Veracığım, şöyle esaslı bir şekilde giyinmeni ve çok güzel olmanı istiyorum. Sana bir sürpriz hazırladım. Operaya gidiyoruz. İkinci balkondan, hani hep general karıları otururlar ya, işte oradan bilet aldım. Görüyorsun ya küçük aptal, her şeyi senin için yapıyorum, paraya pula acıdığım yok. Sana yaptığımız harcamalar babanın canına tak etti. Yalnızca okuduğun enstitünün sahibi olan madama ödediğimizi bir düşün. Sonra piyanocuya verdiklerimiz. Ama senin bunları hiç mi hiç gördüğün yok. Nankörün, ruhsuzun tekisin çünkü. Maria Alekseyevna kızına yalnızca bunları söyledi. Ne küfür etti ne de başkaca ağır sözler söyledi. Bu söylediklerini de küfür denemezdi herhalde. Maria Alekseyevna artık kızıyla hep bu şekilde konuşuyordu. Sövmeye nicedir son vermişti. Dövmeye ise işte şu şube müdürü dedikodusu çıktığından beri hiç başvurduğu yoktu. Operaya gidildi. Birinci perdeden sonra localarına hanımefendinin oğluyla biri sivil, öbürü asker giyimli iki arkadaşı uğradı. Sivil giyimli olan zayıf, incecik ve çok şıktı, asker giyimli olansa şişman ve sallapati biriydi. Konuklar oturdular ve uzun süre aralarından fıs fıs bir şeyler konuşup durdular. Daha çok hanımefendinin oğluyla sivil arkadaşı konuşuyorlardı, asker olan pek az katıldı konuşmalara. Maria Alekseyevna kulak kesilmiş dinliyordu ama tek tek her sözcüğü iyice duyabildiği halde konuşmalardan hiçbir şey anlamıyordu, çünkü konuklar Fransızca konuşuyorlardı. Bütün konuşmadan topu topu 4-5 sözcük çıkarabilmişti. Belle, charmante, amour, bonheur. Ama ne yararı vardı bu sözlerin? Belle, charmante. Maria Alekseyevna çingene suratlı kızının belle ve charmante olduğunu ne zamandır zaten biliyordu. Amour konusuna gelince şükür kör değildi, hanımefendinin oğlunun boğazına kadar amura gömülmüş olduğu apaçık ortadaydı. Öte yandan amour varsa elbette bonheur olacaktı. Kısacası ne yararı vardı bu sözlerin? Önemli olan evlenme teklifiydi. Hemen evlenme teklif edecek miydi, etmeyecek miydi oğlan? Maria Alekseyevna kızına doğru eğildi ve ''Vera, nankör kız, ne diye sırtını dönüyorsun adamlara? Locamıza gelmekle sana hakarette mi bulundular? Tam tersine aptal, sana şeref verdiler. Söylesene, düğün nasıl denir Fransızca? Maryaj mı? Gelin ve güvey nasıl denir? Ya evlenmek? Veroçka sorulanları söyledi. Yok, bu sözler geçmedi. Bana bak Vera, yoksa bana yanlış şeyler mi söylüyorsun ha? Eğer öyleyse fena yaparım. Hayır, söylediklerim doğru. Yalnız siz onlardan bu sözleri duyamayacaksınız. Hadi çıkalım, burada daha fazla kalamam ben. Maria Alekseyevna'nın yüzü bir anda kıpkırmızı oldu. Ne dedin? Seni kahpe seni. Gidelim buradan. Daha sonra ne isterseniz yapın bana. Yalnız ben burada kalmaya devam edemem. Niçin olduğunu size sonra anlatırım anneciğim. Vera bunu yüksek sesle söylemişti. Başım korkunç ağrıyor. Oturamayacağım burada, lütfen. Veroçka ayağa kalktı. Kavalyeler telaşlandılar. Maria Alekseyevna sertçe ama aynı zamanda kibar olmaya da çalışarak "Geçer Veroçka," dedi. "Mihail İvaniç'le birlikte biraz koridora çık, geçer." "Hayır, geçmez. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen biraz acele edin anneciğim." Kavalyeler kapıyı açtılar, iki yandan Veroçka'nın kollarına girmek istediler ama izin vermedi kör olasıca kız. Koşup mantolarını getirdiler, arabaya binmelerine yardım ettiler. Maria Alekseyevna uşaklara gururla bakıyordu. "Görün aşağılık herifler, bizim kavalyelerimizin kimler olduğunu iyi görün. Şu gördüğünüz yakında benim damadım olacak. O zaman sizin gibi aşağılık uşakları ben de tutabileceğim. Sana gelince Vera olacak cadı, at bakalım havanı, eve gidince sorarım ben sana bunları. Ama durun hele bir dakika, damatçığı kızı olacak cadıya, adı batasıca Vera'ya bir şeyler söylüyor galiba. Sante, bu galiba sağlık demek. Savoir, öğrenmek olacak. Visit, bu bizde de böyle, ziyaret yerine kullanılıyor. Permete, bu da izninizle demek herhalde. Maria Alekseyevna'nın öfkesini yatıştırmaya yetmedi bu sözler. Ama yine de bunları aklında tutmalıydı. Araba hareket etti. Demin arabaya bindirirken ne diyordu sana? Yarın sabah bize uğramak ve sağlık durumumu öğrenmek istiyormuş. Hemen yarın mı atıyorsun? Veroçka karşılık vermedi. Ama Maria Alekseyevna yine de dayanamadı ve kızının saçına yapıştı. Yalnız çok değil, bir defacık ve hafifçe çekti. Hadi gene dört ayağının üstüne düştün. Peki, kılına bile dokunmayacağım artık. Yeter ki yarın bir mesele çıkarma, neşeli ol. Gece güzelce uyu. Sakın ağlamaya falan kalkışma. Eğer yarın yüzünü solgun, gözlerini ağlamaktan şiş görürsem elimden çekeceğim var demektir. Bugüne kadar göz yumdum ama yetti artık. Şu alımlı suratını dağıtıveririm, anlıyor musun? Madem battık derim, kendimi güzelce bir göstereyim şuna. Ne zamandır ağlamayı unuttuğumu siz de biliyorsunuz. Öyle olacak tabii. Herifin yanında dut yemiş bülbül gibi susma, konuşkan ol biraz. Yarın konuşacağım kendisiyle. Ha şöyle, aklını başına toplamanın zamanı geldi de geçiyor. Allah'tan kork ve anana acı, utanmaz. Böylece 10 dakika geçti. Veracığım, bana kızma. Bütün bunları seni sevdiğim, senin iyiliğini istediğim için söylüyorum. Çocukların anneleri için nasıl değerli varlıklar olduğunu bilmezsin sen. 9 ay seni karnımda taşıdım. Önüne gelen nimeti tepen nankörlerden olma Veracığım. Uysal ol, söz dinler ol. Göreceksin, senin için daha iyi olacak. Sana nasıl öğretiyorsam öyle davran. Göreceksin, yarın evlenme teklif edecek sana. Anneciğim, yanılıyorsunuz. Evlenme teklifi gibi şeyleri aklının köşesinden geçirdiği yok onun. Ah anneciğim, neler konuştuklarını bir bilseniz. Biliyorum, eğer düğün lafı etmemişlerse o zaman akıllarından ne geçirdikleri malum. Yalnız kime çattıklarını bilmiyorlar daha. Adamı dünyaya geldiğine pişman edecek şeyler yapmasını iyi bilirim ben. Kendisini kiliseye çuvalın içine tıkıp öyle götürürüm ve kulağından kuyruğundan çeke çeke sürüklerim rahibin önüne. Yine de gelir elimi öper görürsün. Neyse, seninle bunları uzun uzadıya konuşmanın gereği yok. Kızların bileceği şeyler değil bunlar, bunlar anaların işi. Kızlar analarının sözlerini dinlemeli, o kadar. Sana öğrettiğim gibi konuşacaksın onunla, tamam mı? Evet, onunla konuşacağım. Pavel Konstantinç, ne diye öyle kütük gibi duruyorsunuz? Babası olarak siz de annesinin sözünü dinlemesini, annelerin kızlarına kötü şeyler öğretmeyeceklerini söylesenize. Maria Alekseyevna, sen akıllı kadınsındır. Yalnız bu iş biraz tehlikeli. Yani şu yapmayı düşündüklerin diyorum, çok tehlikeli. Aptal. Şu söylediği lafa bak, hem de Veroçka'nın yanında. Adamı laf söylediğine söyleyeceğine nasıl da pişman edersin? Tam atasözünde olduğu gibi, pisliğe ilişme, pis kokusu çıkmaz üstünden. Sana fikrini soran yok. Sen yalnızca kızlar annelerinin sözlerini dinlemeli mi, dinlememeli mi onu söyle.
Elbette dinlemeli Maria Alekseyevna. Bunun tersi olabilir mi hiç?
Madem öyle, şunu kızına baba olarak bir de sen söylesene.
Veracığım, annen ne derse dinle.
Senin annen akıllı, tecrübeli bir kadındır. O sana kötü şey öğretmez. Baban olarak emrediyorum sana.
Araba evlerinin önünde durdu.
Anneciğim yeter artık. Size yarın onunla konuşacağım dedim. Şimdi çok yorgunum. Gidip dinlenmem gerek.
Yat uyu, seni rahatsız etmeyeceğim. Yarına iyice dinlenmiş uykunu almış olmalısın.
Gerçekten de merdivenleri çıkarlarken Maria Alekseyevna ağzını açmadı ama bu ona nelere mal oluyordu. Yine Veroçka akşam çayı içmeyeceğini söyleyerek doğruca odasına yöneldiğinde tatlı bir sesle "Veracığım yanıma gelir misin?" demesi nelere mal oluyordu.
Vera annesinin çağrısına uyup geri döndü.
"İyi bir uyku çekmen için seni kutsayacağım Veroçka. Başını eğ."
Vera başını eğdi.
"Seni benim kutsadığım gibi Tanrı da kutsasın Veroçka."
Kızının başının üzerinde 3 kez haç çıkardı, sonra öpmesi için elini uzattı.
"Hayır anneciğim, artık elinizi öpmeyeceğim, söylemiştim size. Hem de kaç zaman önce. Şimdi bırakın beni, gerçekten iyi hissetmiyorum kendimi."
Ah, Maria Alekseyevna'nın gözleri öfke ateşleriyle yeniden tutuştu ama kendini tuttu ve tatlı tatlı "Hadi git yat," dedi.
Veroçka soyunup elbisesine dolaba asacak zamanı güç buldu. Daha doğrusu bu iş onun çok zamanını aldı çünkü durmadan düşünüyordu kızcağız. Örneğin bileziğini çıkardı, bilezik elinde uzunca bir süre kıpırdamadan oturdu. Küpesini çıkardı, yine uzun uzun düşündü. Çok yorgun olduğunu, ayna önünde falan duracak hali olmadığını, odasına kadar güçlükle gelebildiğini, hemen soyunup yatması gerektiğini hatırlayıncaya kadar epeyce bir süre geçmişti. Nihayet karyolasına uzanabildiğinde ise odaya elinde bir tepsiyle Maria Alekseyevna girdi. Tepside babasının fincanıyla bir tabak dolusu bisküvi vardı.
"Sana getirdim Veracığım bunları, afiyetle ye iç. Kendi ellerimle getirdim. Görüyor musun, annen hiç unutmuyor seni. Çay içerken aklım hep sendeydi. Yavrumu bir bardak çay içirmeden nasıl yatmaya gönderirim diye üzüldüm durdum. Sonunda dayanamayıp bunları sana getirdim. Hadi canım benim, tatlı kızım, güzel güzel ye iç annenin getirdiklerini."
Annesinin sesi bir tuhaf geldi Veroçka'ya. Gerçekten hiçbir zaman olmadığı kadar tatlı, sevecen bir sesti bu. Şaşkınlıkla baktı annesine. Maria Alekseyevna'nın yanakları kızarmış, gözleri hafif kaymıştı.
"Hadi iç çayını, ben de şuracıkta oturur sana bakarım. Sonra gider bir fincan daha getiririm."
Fincan yarısına kadar demli çay ve insanın iştahını açan yoğun nefis bir kaymakla doluydu. Veroçka dirsekleri üzerinde doğruldu ve çayını içmeye başladı.
"Çay taze, demli ve bir de bol şekerli ve kaymaklı olunca ne güzel oluyormuş meğer, ne lezzetli. Her zaman içtiğimiz o bir gün önceden kalma ve ufacık bir şeker parçasıyla tatlandırılmış iğrenç çaylara hiç benzemiyor doğrusu. Kendim para kazanmaya başlayınca hep böyle çay içeceğim."
"Teşekkür ederim anneciğim."
"Uyuma, gidip bir fincan daha getireyim."
Maria Alekseyevna gerçekten de deminki gibi nefis bir fincan çayla döndü.
"İç canım, ben de yine şuracıkta oturup sana bakayım."
Bir dakika kadar sustu, sonra birden konuşmaya başladı. Konuşması bir tuhaftı, bazen inanılmaz bir hızla çabuk çabuk konuşuyor, bazen sözcükleri sündürdükçe sündürüyor, uzata uzata konuşuyordu.
"İşte Veracığım, meğer sen bana teşekkür de edermişsin. Ne zamandır ağzından duymadığım bir sözdü bu. Şimdi sen benim kötü bir ana olduğumu düşünüyorsundur.
Evet, kötüyüm ama kötü olmaktan başka elimden ne gelebilirdi ki? Şu halime bak, iyice çöktüm Veroçka. Oysa daha yaşım ne ki? Öte yandan sen de üzüyorsun beni, üzüyor, sinirlerimi bozuyorsun. Ben de çöktüm işte böyle. Sonra yaşama koşullarım çok kötüydü benim. Benim gibi yaşamanı istemem Veroçka. Varsıllık içinde yaşa sen. Ben öyle acılar çektim ki canım, ah öyle acılar çektim ki. Baban bu evin kahyası olmazdan önceki yaşamımızı hatırlamazsın sen. Yoksulduk, çok yoksulduk Veroçka ve ben o zamanlar namuslu bir kadındım. Şimdi ise sana yalan söyleyip de günaha girecek değilim ya, namus falan kalmadı bende. Namuslu olduğum günler çok gerilerde kaldı. Sen Veracığım okumuş bir kızsın.
Bense cahilim ama yine de sizin kitaplarınızda neler yazdığını bilirim. Örneğin bana yapılanların kimselere yapılmaması gerektiğini yazıyordur kitaplarınız, öyle değil mi? Bana sen namuslu değilsin diyorlar, babam bile. O senin babandır ama Nadyacığımın babası değildi. Ahmak herif, o bile sövüyor bana. Eh, ben de haliyle hınçlandım tabii. Demek dedim, size göre ben namuslu değilim, öyle mi? Pekala ulan, namussuzluk nasıl olurmuş görün. Böylece Nedenka dünyaya geldi. Eh, ne yapalım, hoş geldi, safa geldi. Burada düşünülecek olan bana bunun kimin yaptırdığı, beni böyle davranmaya kimlerin zorladığı. Bu işin sonunda kime iş bulundu? O benden çok daha fazla günahlıdır bu konuda. Sonuçta ne oldu? Yavrumu elimden koparıp aldılar ve yetiştirme yurduna verdiler. Şimdi nerededir bilmiyorum. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Yüzünü bile gördüğüm yok. Ama sağ olduğunu hiç sanmam. Artık yüreğim nasır bağladı ama eskiden nasıl acı çekerdim bir bilsen. Eh, haliyle hınç dolu kötü bir kadın oldum. Ben böyle olur olmaz da işler yoluna girdi. Baban olacak ahmağa şu çalışmakta olduğu işi kim buldu? Ben buldum. Şu evdeki kahyalık işini kim ayarladı? Ben ayarladım. Böylece güzel yaşamaya başladık mı? Başladık.